Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.
Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 116. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben kendimi iyi hissediyorum. 2024 yılında ilk bölümü bu arada. Ve sanki 2024 yılı daha güzel oluyor gibi geliyor bana. Gerçi daha 11 gününü yaşamışız. Konuşmak için belki biraz erken dilimi ısırayım ama kendimi iyi hissediyorum. Ama sesin çok iyi gelmiyor derseniz, tonum iyi muhakkak da hani sesimin kalitesi. Şu yüzden birincisi psikanalizden çıkalı birkaç saat oldu ve psikanalizde ağladım her zamanki gibi. Çünkü nasıl böyle hani çalışkan bir Müslüman günde 5 kere ibadetini yerine getirip namaz kılıyorsa Freud'a ibadetini yerine getiren iyi bir psikanaliz hastası da haftada benim gibi 4 gün gidiyor. Orada o gözyaşlarını döküyor, gözlerini, burnunu, bütün yüzünü şişiriyor, sesi de kısılıyor, öyle geliyor efendim. Ve tabii ki sadece bununla sınırlı da değil, üstüne birazcık da hasta oldum. Sesim o yüzden de biraz kısık. Üstüne de zaten reflüm var. Allah kahretsin. Yani zaten başıma gelmeyen kalmamış. Bir de 2024 yılı çok güzel diyorum. Hayır. 2024 yılı gerçekten çok güzel. Böyle fiziksel sorunların hepsini bir şekilde çözeriz. Çözemezsek de sorun değil. Mentalimiz yerinde olsun arkadaşlar. Bu da çok kro bir kullanım. Böyle bir şey Türkçe'de aslında düzgün bir kullanım değil ama mentali yerinde olmak bir internet kullanımı hoşuma gidiyor. Neyse, bugün madem internet dedik, internette gezerken şöyle bir paylaşım çıktı karşıma. Çok sevgili Belen Alkan'ın Instagram'ında gördüm. Bir kitaptan alıntı bu arada. Kitabın ismi Ulysses'in Gözyaşları ya da Köpek Olmanın Güçlüğü. Diyor ki köpeğini en çok seven belki de aynı zamanda onun celladıdır. Çünkü Sartre haksız değil. İnsanla fazla içli dışlı olmak evcil hayvanı mutsuz eder. Kendisine ne yapacağını öğrenmek için zamanını efendisini gözetleyerek geçirir. Yaptığı her şey bir işarettir. Öksürmek, saatine bakmak, televizyonu kapatmak. Efendisinin masum bir davranışı yoktur. Sürekli kaygılanır. Ya bunu okumak, sonradan bu arada kitap satışta yoktu, bulamadım ben ama PDF'ini gönderdi Belen. Onu okumaya başladım, beni çok etkiledi. Çünkü gerçekten de aslında yani insan dışındaki canlılar ölüm gibi bir sonun bizi beklediğini de onları beklediğini de bilmiyorlar. O yüzden zaten ölüm anksiyeteleri de yok. Ve o sırada doğada onları tehdit eden bir şey yoksa, hani bir aslan kovalamıyorsa, işte bir meteor böyle hızla dünyaya yaklaşmıyorsa genel olarak anksiyete yaşamıyorlar. Ama ne zaman insanla etkileşime giriyorlar, insan bir şeyleri beğeniyor, bir şeyleri beğenmiyor. İşte mamayı erken yedin diye kızıyor, birden işte oturdun bekledin diye, komut aldın diye aferin diyor. Ve hayvan şunu öğreniyor. Ha, onay almak diye bir şey var. O zaman onay almak için ne yapmalıyım? Mesela hayvana hoş geldin anksiyete bebek diyorsun yani. Bir anda yeni bir pencere açılıyor kafasında. Aa, sevilmek için, takdir görmek için belli şeyleri yapmalıyım, belli şeyleri de yapmamalıyım. Ne yazık ki bu sevilmek ve kabul görmek isteği kedisinde, köpeğinde, kedilerde pek olmayabilir, insanın da bütün böyle beyni gelişmiş canlıların hepsinde var bu lanet. İnsanlar olarak böyle sevilmek istiyoruz ve sevilmek için, işte diğerlerini etkilemek için güzel, güçlü, zengin olmak istiyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Eğer fazla güzel, fazla güçlü, fazla zengin olursak da bu sefer diğer insanlar bizden korkmaya başlıyor, bizi kıskanmaya başlıyorlar. Yani o yüzden aslında sevilmek için tehdit de oluşturmamanız gerekiyor. Mesela böyle şeylerde bu konuları düşünürken hep aklıma şu gelir. Sakıp Sabancı ve Türkan Sabancı'nın ikinci çocukları vardı, Metin Sabancı ve engelli bir birey. Sakıp Sabancı ondan şey diye bahsederdi, şöyle bir meşhur bir cümlesi vardı işte. Araba fabrikalarına sahibim ama oğlum bunlardan birini dahi alıp kullanamıyor. Ve bu cümle Türk ailelerinin hepsinde çok meşhur olmuştu. Bütün evlerde konuşulurdu. İşte Sabancı'da olsan evladın engelli oluyor, mutluluk yine seni bulmuyor hani. İstediğin kadar araba fabrikalarına sahip ol, işte adamın oğlu engelli olduğu için o arabayı kullanamıyor. Ve o yüzden bütün o zenginliğine rağmen Sakıp Sabancı'nın o fazla güçlü, fazla zengin, fazla şanslı algısı kırılmıştı ve insanlar kendilerine böyle biraz daha yakın bulmuşlardı. Bunun için tabii ki illa Sabancı olmanıza gerek yok bence. Hepimiz hayatımızın bir döneminde yaşamışızdır. Mesela bana geçen akşam otururken Şakir şey dedi. Biz onunla 10 sene önce aynı reklam ajansında çalışıyorduk. Ve ben ajansa ilk geldiğimde, Şakir dedi ki işte sen ajansa ilk geldiğinde yani çalışan bütün kızlar senden korktular. Çünkü hani hem güzel bir kadınsın, hem zekisin. Yani böyle zekanı da kullanarak bu güzelliğinle birlikte istediğin erkeği elde edebilecek gibi duruyordun. Ve o yüzden herkes böyle hani özellikle erkek arkadaşı olanlar iyice yapıştılar senden böyle korumak için. Hani seni tehlike gibi algıladılar. Sen bunun farkında mısın dedi. Ben de vallahi dedim o zamanlar hiç farkında değildim. Hani ben kendimi sevdirme çabasındaydım. Ama şimdi psikanalizde böyle retrospektif bir şekilde yani geçmişe dönüp bakarak incelediğimde o zamanları evet farkındayım dedim. Gerçekten hani belki bilinçli bir düzeyde hani bunun farkında değildim ama korkuyu sezinlemiştim hani o insanlardaki korkuyu böyle benle rahat olamadıklarını, benden çekindiklerini, böyle bir hani ortama hırsız girdiğinde herkes cüzdanına yapışır ya böyle öyle bir şeylere yapıştıklarının farkındaydım. O yüzden ben de farkında olmadan benden korkmasınlar diye, beni tehdit olarak algılamasınlar diye gitgide erkeksileştim. Bro ne haber? O kanka falan diye konuşmaya başladım böyle. Ve bunu o kadınsı belki auramı dengelemeye çalıştım ve gitgide gerçekten böyle bir bayağı kadınlığını ajansa girerken vestiyerde bırakan, teslim eden cinsiyetsiz bir şeye dönüştüm bence. En azından bana öyle geliyor. Hani sadece ben size bir tehlike arz etmiyorum demek için kendi cinselliğimden yani libidomdan vazgeçtim ve sonrasını biliyorsunuz bu podcast'ta anlattım. Libidomu o kadar bastırdım ki yanma hissini o alev alev yanmamı anksiyete sanıp Xanax içmeye kadar vardı bu iş. Yani bir insanla yakınlaştıkça köpek bile olsanız sevilmek, takdir görmek, onaylanmak istiyorsunuz ve bunu yapmak için de o insan sizden ne bekliyorsa, nasıl bir şekle girmenizi istiyorsa o şekle girmeye çalışıyorsunuz. Böyle demişken Instagram'da görmüşsünüzdür belki bir seramik sanatçısı bulma arayışındaydım. Türk seramik sanatçısı, iyi seramikler yapan birini arıyordum. Ve bu araştırmam sonucunda Mesut Öztürk isminde bir sanatçıya rastladım. Ve işlerine bakarken Fixed Curves yani Sabitlenmiş Kıvrımlar isimli bir eserini gördüm. Ve hayatımda ilk defa bir seramik eserine bakıp hüngür hüngür değilse de ağladım yani gözlerim doldu. Çünkü çok basit aslında çok hani böyle kavramsal sanat denir ya çok basit bir şey anlatıyor. Seramikten oluşan kıvrımları böyle L koltukları özellikle parça parça üretirler ve alttan ayrılmasın diye bir mengeneyle böyle sıkıştırırlar ya hani çelik bir parçayla iki parçayı böyle birbirine iyice sabitler. İşte o seramikten kıvrımları o mengenelerle köşe koltukları birleştiren mengenelerle birbirine sabitleye böyle bir konstrüksiyon elde etmiş. Seramikleri çeliklerle birleştirmiş ve ismi de Sabitlenmiş Kıvrımlar. Yani sanatçı bunu yaparken ne düşündü bilmiyorum ama bana hissettirdiği şey bu toplumun üzerimizde yaptığı, vücudumuza dair kadınların üzerine yaptığı o işte kıvrımların baskısı. Hani biraz fazla kilo alırsan çok kilolusun, çok zayıflarsan bir dakika sağlıksız oldun, fazla kısasın fazla uzunsun, işte şuran çok fazla kaslı, buran çok fazla gevşek. Yani bütün bunların hepsi aslında bizi öyle mengenelere alıyor ki böyle o seramiklerin o mengenelerle nasıl sabitlendiğini ve nasıl hareket edemediğini o işkenceden nasıl çıkamayacağını görünce yani böyle ağlamaya başladım. Zaten sonra satın almak istediğimde gördüm ki dünyaca meşhur tasarımcı Jacques Mu gelip bir koleksiyonun tamamını satın almış. Ne diyelim işte Allah sahibine bağışlasın. Yani diyeceğim o ki böyle bu bir insan varsa hani kendinizi sevdirmeye çalıştığınız hayatınızda gerçekten hani o insan sizden ne bekliyorsa siz onu olmaya çalışıyorsunuz. Ama özellikle eşiniz gereği birden fazla hatta belki yüzlerce hatta yüz binlerce insan varsa onay almaya çalıştığınız o zaman işte iş çığırından çıkabiliyor bence. Böyle yüz binlerce insan milyonlarca insan tarafından takip edilen ve o insanlar tarafından sürekli eleştirilen bir isim düşünmeye çalıştığımda benim aklıma Şeyma Subaşı geliyor direkt. Sizin kim geliyor bilmiyorum ama Şeyma Subaşı ile herhalde bir şekilde hani bir yerde karşılaşmamış olan yoktur. Muhakkak karşınıza çıkmıştır. Hani eğer hiç bilmeyen varsa burada anlatmaya kalkmayayım, gitsin Google adını yazsın. Şeyma Subaşı bir kitap çıkarmıştı. Onu da belki hatırlarsınız. İsmi sadece Şeyma'ydı. Ve bu kitap da bolca linç edilmişti. Aslında Şeyma Subaşı çıkıp açıklamaya çalıştı. Hani benim edebi bir kaygım falan yok. Ben gittim. Yayın evinden bir takım insanlara birkaç saat, birkaç gün boyunca konuştum. Onlar da konuşmalarımı kaydettiler. Sonra da işte hani oturup yazıya döktüler ve kitaplaştırdılar diye. Ama bence çoğu insan zaten muhtemelen gidip kitabı satın almadı. Ama linç etmesi çok zevkli geldi ve herkes işte cahile bak, işte kalkmış bir de kitap yazmış falan diye yerin dibine sokup durdu. Okudunuz mu bilmiyorum ama benim kütüphanemde var bu kitap. Neden derseniz, bu arada gülmemin sebebi hani asla küçümsemek, aşağılamak değil, komik bir anısı olması. Ben bu kitabı bilerek ve isteyerek satın aldım derdim ama satın almadım. Bana bunu Şeyma Subaşı bizzat kendisi verdi. Çünkü ben bundan yıllar önce Şeyma Subaşı'na bir reality show yazmak için Şeyma Subaşı ile bir araya gelmiştim ve birlikte vakit geçirmiştim. Hazırsanız hikayeyi anlatıyorum. Bu arada hikayeye girmeden önce mini not, Şeyma Subaşı'na ulaşıp öncesinde bu bölümle ilgili bahsettim. Kendisinin haberi var. Gayet de mutlu oldu hatta bu fikre. Neyse, bundan birkaç sene önce sine gidiyoruz şimdi. Ben hala reklam ajanslarında çalışıyorum ama son zamanlarım kendim daha bilmiyorum. Ama çıkmak için zaten elimden geleni yapıyorum. Podcast'te yeni başlamışım. Hatta bir tane de YouTube kanalı açmışım. O yüzden de piyasada böyle adım duyulmaya başlamış. Hani bu kızda bir işler var, bir olaylar var. Kalemi kuvvetli, yani yazdı mı yazabiliyor, yani yaptığı işler ses getiriyor diye. O yüzden de bir yapımcı ekibi bana gelip dediler ki biz Şeyma Subaşı'na bir reality show çekmek istiyoruz. Bunun yazarı olur musun? Yani ben de zaten hani o zamanlar çok büyük kendisini ilgiyle takip ediyorum. Çünkü kendi kişisel hayatım bok gibi olduğu için, kendi hayatımla ilgilenmemek için Şeyma Subaşı'nın hayatına dair her şeyi takip ediyorum. Normalde magazinle pek ilgisi olan bir tip değilimdir. Hayatımda böyle arkadaşlarım şaşırıyordu, seni ilk kez bir magazinde bu kadar ilgili gördük diye. Ben de hatta şey diyordum işte, hani şimdi olayını anladım. İnsanın kendi hayatı bok gibi olunca başka birisinin hayatını takip etmek kendi hayatın yerine çok zevkli oluyormuş. Neyse, güzel bir tesadüf oldu. Ben de dedim ki ben varım, yaparım. Bir de zaten ben ilk 19 yaşımda eve çıktığımda işte annemden herkesten ayrı, zaten öncesinde yatakhanede yaşamışım da ilk kez tek başıma yaşıyorum. Yatakhanede arkadaşlarım vardı ve Nişantaşı'nda yaşadığım o evde o kadar, annem de zaten ayrı eve çıkmamı istememiş, ağlamış, resmen böyle evden sanki cenaze kalkmış gibi böyle öyle bir yas ilan etmiş ki ağır bir suçluluk duygusuyla başa çıkmaya çalışıyorum. O yüzden evime bağlı olan o dönemin işte meşhur, ne denir ona, böyle şey sağlayıcısı diyeyim, kanal sağlayıcısında E-Entertainment diye bir kanal vardı. Ve orada Keeping Up with the Kardashians isimli bu Kardashianların reality show'u gece gündüz dört tekrar halinde falan dönerdi. Ben senelerce kendi neşemi yerinde tutmak için, kendi depresyonumdan kaçmak, ailemle ilgili sorunları düşünmemek, okulu hiç sevmediğimi, diş hekimliği yapamayacağım falan gibi acı gerçeklerden kaçmak için döndüre döndüre Kardashianları izledim. O yüzden reality show nasıl yazılır kursuna giden bir insandan muhtemelen 5 kat falan daha iyi biliyorum. Kemiklerime işlemiş benim reality show'un olayı. Matematiğini o kadar iyi içselleştirmişim ki. Zaten ben çocukken de Susam Sokağı izleyerek okuma yazma öğrenmiştim. Hani böyle bir şeyi gerçekten iyi maruz kalırsanız çok güzel içselleştirip nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Neyse işte tamam dedim, ben yazarım. Ve ondan sonra Şeyma Subaşı'yla tanıştım. Ve ondan sonra işte dedim ki şimdi bu şova hazır mısın? Şeyma dedim. İnsanlar underdog sever. Şimdi underdog ne diyecek olursanız, Cambridge Dictionary'e göre en makbul, en takdir edilen sözlüklerden bir tanesidir kendisi. Şöyle açıklıyor: A person or group of people with less power, money, etc. than the rest of society. Yani ne demek bu? Toplumun geri kalanına göre daha az gücü ya da parası olan bir kişi ya da bir grup insana underdog deniliyor. Ya da diyor ki, in a competition, the person or team considered to be the weakest and the least likely to win. Yani bir yarışta kazanması en düşük ihtimal olan ve en zayıf halka yani olan kişi ya da takıma underdog deniliyor. Şeyma dedim, senin artık underdog olman lazım. Çünkü senin özel jetlerde gördüğü bu halk, çok zengin bir adamla evlendiğini, peri masalı gibi bir düğün yaptığını, ondan çocuk yaptığını, her şeyi satın aldığını, yani bizde olmayan ne varsa senin hepsine sahip olduğunu gördü. Ve o yüzden şimdi insanların sana tekrar ilgi duyması, seninle hani bağ kurması, senin iyiliğini istemesi için senin şimdi kaybeden olman lazım. Ve o yüzden de demiştim ki o zamanlar, Şeyma'nın kitabını okumuştum zaten bu iş için ve kitapta şöyle bir şey yazıyordu. Cilt bakımı rutini vermiş ve orada hızlıca konuşurken hyaluronik asit yerine, hani cilt bakımı rutininde çok şu anda da popüler olan bir içerik, hidrolik asit demiş. Ya da kendisi öyle dememiş, belki de yayın evi onu öyle yanlış yazmış ama sonuçta kitapta hidrolik asit yazıyor. Ben de dedim ki reality show'umuzu şöyle açacağız. Bir kişi gerçekten iddia ediyor ki ben sizin kitabınızı okuyup gaza geldim, cildim sizinkisi gibi güzel olsun diye yüzüme hidrolik asit sürdüm ve ondan sonra yüzüm yandı deyip sana bir dava açıyor ve davayı da kazanıyor. Çok da büyük bir tazminat var işin ucunda. O yüzden şimdi senin çok büyük bir paraya ihtiyacın var. Çünkü senin artık dedim işte şeye de ihtiyacın var, paraya şu yüzden ihtiyacın var. Çünkü eşin de bu sene demiş artık okulu sen ödeyeceksin, ben ödemiyorum. Ve okul taksitleri de inanılmaz yüksek. Ve bunun sonucunda senin başına bin bir tane kötü şey gelecek işte. Seni dönerci açılışlarında mı görmeyeceğiz? İşte eskiden 90'lı yıllarda mankenleri şey yaptığı gibi. İşte vay efendim kendi dükkanını açıp o dükkanına su bastığını, yok mafyanın haraç kesmeye geldiğini falan filan neler neler neler gösterecektik. Böyle bir şey yazdım. Ama ondan sonra o bana dedi ki, o dediği şeyi şimdi söylemeyeyim ama ya şimdi söylemeyeyim, bu şeyin geri kalanını saklayayım. Şimdi kitaptan bir devam edeyim ben size. Şimdi bir kere kitapla ilgili çok çok insan dalga geçti ama ben kitabın tamamını okudum ve hatta altını da çizdim. Ve aklıma kızılan yerler oldu bu arada. Bu arada hani bununla ilgili şeyi söylemek isterim. Böyle başka isimler de var. Şimdi onları verip hani üstlerine alınmalarını, gücenmelerini istemem ama herkesin çok hor gördüğü bazı kadın yazarlar var Türkiye'de, böyle hani ya bu da kitap yazdı falan diye. Ben bunları çok acımasızca buluyorum. Çünkü birincisi hani Dostoyevski satın alacak olan insanlar, bunu okuyacak olan insanlar gidip bir anda hipnotize olup bu dandik diye tabir edilen yazarları satın almıyorlar. Yani onların ekmeğini çalmıyor bu insanlar. Bu bir. İkincisi hedef kitleleri farklı olduğu gibi bence zaten kendinizi sadece entelektüel insanların üretimleriyle kısıtlamak da beslenmenizi çok daralacak olan bir şey. Ben şahsen çok fazla insanın hayatını merak ediyorum ve o yüzden hani magazinde izlerim, dandik reality şovlarda izlerim, hani kavgaları da izlerim, o Müge Anlı'yı da izliyorum. Ben bunların hepsinin farklı insanlara dair farklı hikayeler yansıttığını düşünüyorum. Murat Gülsoy yazarlık atölyesinde şöyle bir şey demişti. Hani hikayeler sadece çok zeki, çok akıllı, çok okumuş insanlardan çıkmaz. Hani yazar deyince hep akla böyle bir prototip geliyor. Ama en basitinden rüyaları düşünün dedi. Hani herkes karışık rüyalar görebilir. İnsanlara rüyalarını sorun. Yani ilkokul mezunu ve İlber Ortaylı'nın gözünde cahil olarak nitelendirebilecek bir insan da çok karmaşık ve çok güzel bir hikayeye dönüşecek bir rüya görebilir. O yüzden hani kimseyi küçümsemeye kalkmayın demişti. Ve buna çok inanıyorum. Murat Bey'i zaten çok beğenir ve çok severim. Şeyma Subaşı'nın kitabında da gerçekten altını çizdiğim çok birçok yer oldu. Ama şunu özellikle okumak isterim. Beni çok etkileyen bir kısım. Kendi cümleleriyle. Çocukluğuma dair en büyük anım, ya da kabusum demeliyim belki de, 9 yaşındayken yaşadığımız depremdi. Ailemizde büyük olay olmuştu. Hepimizin çok korktuğunu hatırlıyorum. O zamana kadarki sakin, her şeyin düzenli olduğu huzurlu çocuk dünyamda belki de ilk kez kaosla ve ölümle yüzleşmiştim. Hayır hayır, biraz daha dikkat edince beni asıl dehşete düşürenin annemin de korkabileceğini, dağılabileceğini fark etmem olduğunu anlıyorum. Düşünsenize, bir çocuk için deprem korkusundan bile önemli annesine bir şey olacağı endişesi. Şimdi belki de bu yüzden Melisa'ya hep en mutlu görünen halimle gülümsemeye çalışırım. Belki de tüm sevdiklerime böyle yapıyor. İyiyim, hiçbir şeyim yok. Mutlu mutlu yaşamaya devam edelim birlikte mesajı vermeye çalışıyorum. Ben bunu okuduğumda etkilenmiştim. Çünkü kendisiyle tanıştıkça da gördüm ki gerçekten hep neşeli tavrını koruyor ve bence kendisinin anneliği biliyorsunuz. Çok çok böyle meşhur olan, şehir efsanesine dönülen hikayelerle de çok eleştirildi ama benim gördüğüm kadarıyla çok pozitif ve çocuğuna da hayata dair heves aşılayan bir kadın. Çünkü ben kendi annemden mesela hep acıyı gördüğüm için, hep acı çektiğini, hayattan hep korktum. Hayat bize acı getirecek ve hayat hep dayanmamız gereken bir şey diye düşündüm işte. O seramik parçaları gibi, o mengeneye sıkışmış olan. Halbuki bence mesela o anlamda çok iyi bir anne görmüştüm ben kendisiyle geçirdiğim sürede. Çünkü neşesiyle ve hevesiyle ve o hiç bitmeyen hani kahkahalarıyla ve eğlenceli tavrıyla bence çocuğuna hayat güzel bir şey, hadi sen de büyü de yaşa şunu diye böyle bir heves veriyordu. Bence zaten anneliğinin eleştirilmesinin sebebi, illaki hataları vardır, hangi annenin ki, yok ki, ama başka olduğunu biliyoruz. Yani burada bir arkadaşımdan örnek vereceğim. Yazar arkadaşım Arda Erel, belki biliyorsunuzdur kendisini. Bana şöyle bir şey anlatmıştı. Kendi evine işte taşındığında bir komşusu varmış ve komşusu bir boşanma yaşamış bir kadın ve boşanmanın arkasından yani haliyle çok ağladığı geceler olmuş ve çok acı çekmiş ve bütün bu sesli ağlamaların sonucunda Arda duyuyormuş bu sesleri ve çok üzülüyormuş. Hani bu kadın burada acı çekiyor, acaba ne yapabilirim onun için, nasıl yardımcı olabilirim diye. Ama sonra zaman geçmiş. Kadın muhtemelen toparlamaya başlamış artık ve başka insanlarla görüşmeye başlamış. Ve bunun sonucunda da geceleri artık ağlamak değil, kendisinin gerçekleştirdiği zevk dolu eylemlerin sesi gelmeye başlamış. Ve Arda bu sesleri duyduğunda çok gıcık olmuş. Allah'ım bu ne gürültü, uyuyamıyorum, rahatsız oluyorum diye. Ve sonra şunu fark etmiş, bana öyle anlattı. Aslında daha önceden de sesle uyanıyordum ama hiç kızmıyordum çünkü acı çekiyordu. O yüzden beni rahatsız eden bir şey yoktu. Hani kıskanacağım bir şey yoktu. Benden çok daha aşağıda olan bir insan vardı ortada. Ama daha sonra onun zevk aldığını, hani ve bu yüzden uyandığımı bildiğimde bu seslerle çok rahatsız oldum. Çünkü bu sefer gelen ses zevke aitti ve bu benim kıskanacağım bir şeydi. Ve hayır, zevk alamazsın, benden daha iyi bir hayat yaşayamazsın. Bilinç dışım aslında bunu diyordu. Ve o yüzden kadına içten içe gıcık oluyordum dedi. Ve bence bu çok doğru bir tespit. Hani muhtemelen İtiraf edemesek de kendimize, linç ettiğimiz birçok insanı bu yüzden linç ediyoruz. Çünkü bizim sahip olamadığımız bir şeylere sahip ve o şeylere artık sahip olmasın diyoruz. Hani popüler olan böyle artık o dilimize oturmuş deyimle, vurun kahpeye. O yüzden Şeyma bana şunu söylemişti. Çok fazla linç edilmiş bir insan ve onun bu linç hikayelerini kendisinden dinlemek benim adıma bence büyük bir şanstı. Ben böyle linç edildikçe dedi, hani acımadı ki derim hep küçüklüğümden beri dedi. Ve o yüzden hani topluma karşı da bunu söyledim. Acımadı ki, hani pilates yapmaya devam ettim, eğlenmeye, partilemeye, güzel giyinmeye, neşeli zamanlar geçirmeye devam ettim. Ama ben böyle yaptıkça insanlar daha da çok vurdu. Çünkü madem acımadı, sana daha çok vurmalıyız acıması için dediler. Ve sonra fark ettim ki onları mutlu etmek için kendi hayattan aldığım zevkten vazgeçmem gerekiyor. Evet, acıdı deyip acı dolu bir hayat yaşamam gerekiyor. Ama o zaman ben bu hayatı yaşamaktan vazgeçeceğim başka insanların mutluluğu için. Ve ben bu zevkten mahrum edemem kendimi, hayata bir kere geliyorum dedi. Ve ben bunu hiç unutamıyorum. Velhasıl kelam, Şeyma okey olmadı. Sadece halk kendisini sevecek ve kendisine yakın hissedecek diye böyle acı dolu bir hayat sergilemeye reytingler için. Şimdi dönüp baktığımda o zamanlar biraz gıcık olmuştum ama haklı buluyorum kendisini. Hani kendisini olduğundan farklı biri gibi göstermek istemedi. Yani topluma göre şekil almayı kabul etmedi. Sırf anneliği sevilsin, okeylensin, halk onu bağrına bassın diye. Ki zaten konu anneliği eleştirmekse hep böyle şeyi düşünürüm, hani Şeyma Subaşı'nın anneliği yerden yere vurulur da. Mesela Alice Miller, pedagoji anlamında çok önemli bir isim. Kendisinin kitaplarını Nihan Kaya da çok bahseder, muhakkak duymuşsunuzdur. Yetenekli Çocuğun Dramı diye bir kitabı, özellikle kendisini neredeyse bir gecede meşhur eden kitabı. Çocuk gelişimi hakkında çok önemli eserleri olan bir isim. Ve Alice Miller kendisi de bir anne. Ama mesela Alice Miller'ın aslında ne kadar korkunç bir anne olduğunu daha sonra kendi oğlu bir kitap yazarak anlattı. Alice Miller'ın kitabının orijinal ismi işte The Drama of the Gifted Child, yani Yetenekli Çocuğun Dramı. Oğlunun kitabının ismi de The True Drama of the Gifted Child, yani Yetenekli Çocuğun Gerçek Dramı. Çünkü o yetenekli çocuk aslında oğlu Martin Miller ve Martin Miller kendi yaşadıklarını anlatıyor. Martin Miller işte İsviçre'li bir psikoterapist, Alice Miller'la kocası Andreas Miller'ın oğlu. ve Alice Miller ile Andreas Miller aslında sonradan İsviçre'ye taşınan Polonya vatandaşları ve savaş görmüşler. O yüzden çok travmalı insanlar ve orada Alice Miller felsefe ve psikoloji alanında eğitim alıyor. Andreas da sosyoloji alanında ve bu ikisi de doktoralarını yaparken Martin doğuyor, oğulları işte. Ve daha sonra bebeklerine çift olarak evlatlık veriyorlar koruyucu bir aileye ve sebebini de şöyle açıklıyorlar Martin'e. Çünkü babam ve ben tezlerimizle çok meşguldük ve yaşam alanımız da çok küçüktü. Bu yüzden bu küçük evde zaten bu kadar doktora yazmakla meşgulken bir çocuğu büyütemeyeceğimizi hissettik. Bu yüzden seni vermek zorunda kaldık diyorlar. Ve Martin Miller bir işte koruyucu aileye veriliyor. 2 hafta kalıyor orada. Ondan sonra teyzesi Martin Miller'ın, yani Alice Miller'ın kız kardeşi, onu oradan alıyor. Çünkü orada iyi durumda olmadığını öğreniyor. Ve ondan sonra teyzesinin kızı Irenka Martin Miller'a ileride diyor ki, biz seni oradan almamış olsaydık muhtemelen ölürdün. O kadar kötü bakılıyordun ki. Yani annesinin, öz annesinin kendisini verdiği, emanet ettiği koruyucu aile neredeyse çocuğu öldürecekmiş. Neyse, hayatın ilk yarısını işte böyle kuzenleriyle birlikte büyüyerek geçiriyor Martin Miller. Ve ebeveynleri hakkında hiçbir fikri yok. Onları görmeden resmen büyüyor. Ondan sonra da ileriki dönemlerde bir çocuk evine veriliyor. 2 yıl boyunca orada kalıyor. Bu süre zarfında ailesiyle neredeyse hiç teması olmuyor. Bir kız kardeşi var ve onun hakkında hiçbir fikri yok. Kız ne yapıyordur, ne ediyordur. Ve ondan sonra da işte 8 yaşındayken Martin Miller'ı ebeveynleri çocuk evinden geri alıyor. Ama evde tabii ki çocukla hiçbir bağ kurmuyorlar. Paralı böyle hizmetçiler ve dadılar tutuluyor ve Martin Miller evin içinde böyle o aile ortamının içinde kendine küçük başka bir aile kuruyor. Dadılardan ve hizmetçilerden oluşan ve gerçek ailesi bir yabancı gibi, yani yabancılar gibi geliyor ona. Ve şimdi asıl sert tarafı, babası tarafından işkence görüyor. Fiziksel olarak çok ciddi işkence görüyor. Ve Alice Miller, bütün bu kitapları yazan, yani bu çocuk psikolojisinin en önemli isimlerinden olan Alice Miller, hiçbir şey yapmıyor. Annesi tarafından korunmuyor. Bu yüzden Martin Miller 17 yaşındayken eğitimini yatılı bir okulda tamamlamaya karar veriyor. Bu işkenceden kurtulmak için, yani aslında bakarsanız evden kaçıyor. Ve başta ailesi ona hiçbir şey yapamazsın, edemezsin, yeteneksizsin dediği için üniversite eğitimini tamamlayabileceğine inanmıyor ve ilkokul öğretmeni olarak çalışıyor. Ama daha sonra yıllar içerisinde bir şekilde özgüvenini toplayıp psikoloji eğitimi alıyor ve şu anda 40 yılı aşkın bir süredir çalışmakta olan bir psikoterapist kendisi. Ve kendisi bence çok olgun bir birey. Hatta 2014 yılında verdiği röportajda şöyle söylüyor. Hani annem kitaplarına yazdıklarının hep tam tersini yaptı bizi büyütürken. Ama aslında hani kitaplarına yazdığı şeyler doğruydu, o yazdığı teoriler. Hatta onun teorisi olmasaydı ben bugün hayatta olmazdım. Onun teorisi sayesinde hayatta kalabildim, ona tutundum diyor. Yani bir yandan Sezar'ın hakkını Sezar'a da veriyor. Hani babası işkence ederken bu işkence göz yuman annesine, öfkesine rağmen onun teorisyen kimliğini sayacak kadar, hak ettiği saygı gösterecek kadar da inanılmaz olgun bir insan bence. Ama günün sonunda baktığımızda işte Martin Miller'ı kaç kişi biliyor? Kimse. Alice Miller çocuk psikolojisinin vazgeçilmez isimlerinden biri. Çocuğunun böyle işkencelerine göz yummasına rağmen, ama işte Şeyma Subaşı psikoloji okumadığı için bence ne yaparsa yapsın insanların gözünde şımarık kadından başka bir şey olması çok zor. Çünkü Alice Miller gibi akademisyenlere saygı göstermeyi çok kolay buluyoruz. Özel hayatlarından bağımsız olarak. Birçok müzisyen var gerçek hayatına şiddet gösteren, birçok sanatçı var gerçekten çok karanlık hikayeler yaşatan başka insanlara. Ama işte bu belli okulları bitirmek, belli eğitimleri tamamlamak insanlara ne yazık ki bazı dokunulmazlık hakları verirken, işte bizden böyle bunlara sahip olmadan, hani akademisyen gibi kimliklere sahip olmadan böyle fazla güzel, fazla eğlenceli, fazla neşeli olan, yani Arda'nın komşusu gibi fazla zevk alan insanları da kafalarına vurmayı çok seviyoruz bence. O yüzden işte Alice Miller saygı görecek ama Şeyma Subaşı muhtemelen hiçbir zaman öyle bir saygı görmeyecek. Hani matematiksel olarak ölçülebilir bir şekilde çok daha iyi bir annelik yapmayı çocuğuna başarsa bile. Ama sanırım yani şöyle de bir gerçek var ki Alice Miller muhtemelen acı içerisinde yaşadı. Hiçbir zaman bu meseleleri düşünmeyi bırakamadı ve kendi kendine de işkence etti. Hayatını incelerseniz bunu görebiliyorsunuz ama Şeyma Subaşı herkese sevilmemesine rağmen bu hayatın tadını çıkarmayı başarıyor. O yüzden ben de son zamanlarda böyle gelen olumsuz eleştiriler üzerine hani bunu düşünüyorum. Evet, yani beni sevmeyenler hep olacak. Hele ki hayatım iyileştikçe, ben daha güzel evlerde yaşamaya başladıkça, daha çok reklam işbirlikleri aldıkça, bir şeyleri daha çok başarıp, daha çok birikime sahip oldukça birçok insanın öfkesini kazanacağım. Yakınlarda böyle birisinin hikayesini bana yollamışlar. Bir kız takipçilerinden öneri istiyor. Çok takipçili biri sanırım bu. Gelen önerilerin kalitesi için teşekkür ediyor ve sonra diyor ki size çok teşekkür ederim. Gerçekten kaliteli bir kitlesiniz. Çünkü nereden anladım biliyor musunuz? Aranızdan bir kişi bile Deniz Zülgeroğlu'nu önermedi diyor. Zaten konu bana hiç gelmemiş. Beni kimse önermemiş. Ama kendisi durduk yere bana olan belli ki bir öfkesi, bir hıncı, bilmiyorum işte kendisi adına da konuşmak istemem. Olumsuz hisleri var ki kendisi konuyu bana getirip beni sevmedikleri için onları takdir ediyor. Yani şimdi şöyle hani Everybody Loves Raymond diye bir dizi vardı. Eskiden izler miydiniz bilmiyorum. Raymond herkes tarafından sevilmeye çalışırdı. Dizinin komedisi buradan geliyordu. Yani çünkü böyle bir şey olamaz. Bu dünyadaki herkes sizi sevmez. Ben de herkesi sevmiyorum. Ve dedikodu da insanlar içindir. Biz de dedikodu yapıyoruz arkadaşlarımızla aramızda. Birini çok gıcık buluyoruz, birini çok salak buluyoruz. Bir şeyler buluyoruz. Ama haddimizi aşmıyoruz. Bunu gidip de kamuya açık bir yerde şu gerizekalı, onu sevmediğiniz için siz çok akıllısınız. Şu iğrenç, onu beğenmediğiniz için sizi tebrik ederim gibi açıklamalarda bulunmak bence biraz haddini aşmak oluyor. O yüzden hani böyle şeyler yapıldığında ben eskiden çok üzülürdüm ama artık şunu görüyorum hani bu insanın başka bir amacı var. Etkileşim mi istiyor, kendi öfkesine mi hakim olamıyor bilmiyorum ama ağlayarak günlüğüne yazabilir. O yüzden artık Şeyma Subaşı gibi düşünüyorum ben. Hani yani onlar bana acısınlar da halime üzülsünler de öyle yüzden daha az vursunlar diye hayattan zevk almayı bırakıp kendime işkence edecek değilim. Hani kendimi underdog olduğuma, gerçekten kaybeden olduğuma inandırıp kendi kendimi üzecek de değilim. O yüzden ben bildiğim gibi yaşamaya devam edeceğim. Bunun için üzülenler ağlayarak günlüklerini yazabilirler. Ve beni de gerçekten sevmiyor da olabilirsiniz. Buna da çok okeyim. Ama linç etmek bence çok başka bir şey. Linç etmek zaten ve bir linçe katılmak hiç düşünmeden bir başkasının fikrini satın almaktır. Bu hiç araştırmadan bir mutfak robotu satın almaktan ya da televizyon satın almaktan farklı değil bence. İşin aslında bilmeden, hakikate ulaşmadan birisi bir şey dedi diye yani bir deli bir kuyuya taş attı diye onun peşinden gitmek bence biraz cahilce bir eylem. O yüzden dilerim ki aklı yerinde olan ve kendi aklıyla övünen kimse düşünmeden, işin aslında araştırmadan birliğince katılmasın. Çünkü aslında baktığınızda tarihteki birçok büyük olay da Yahudi soykırımı gibi aslında linçti. Hatta insanın çarmıha gerilmesi de bununla ilgili bu arada çok güzel bir makale okudum. Dileyenler için açıklamalara bırakabilirim. İsa'ya ne oldu diye bir makale. İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesiyle ilgili İncil rivayetlerinin tarihsel açıdan değerlendirilmesi ismi ve özetle şeyi anlatıyor. Yani aslında İsa'ya yapılan şey Vali Pilatus tarafından ve yüksek kurul üyeleri tarafından kendisinin hani halkı isyanı teşvik eden potansiyel bir tehlike olarak görülmesi sonucunda tutuklanması ve idam edilmesi. Yani aslında İsa'nın bir siyasi suçlu olması mesela yani ve o yüzden de hadi linç edelim. Bir vurun kahpeye vakası daha. Neyse işte yani diyeceğim o ki insanlar her zaman birbirine işkence etmeye çok hevesli ama gerçekten sizi bir çarmıha germiyorlarsa, sizin kendi evinizde güvenle oturabildiğiniz bir hayattan söz ediyorsak, kendi kendinize onların hakkında ne düşündüklerini hatırlatarak, beni sevmeyen birileri var bir yerde, benim kötülüğümü istiyorlar, beni takip etmesinler, benden nefret etsinler, hakkında kötü yorumlar yazsın istiyorlar. Tabii ki işiniz influencerlık değilse bu, belki ofiste arkanızdan birilerini örgütlemeye çalışıyordur bir takım insanlar, komşular hakkınızda, onun da evine giren çıkan belli değil diyordur. Instagram'daki resimlerinizi birbirlerine forward ediyordur insanlar. Photoshop yapmış diyorlardır, kilo almış diyorlardır. Vay bu da kaçıncı sevgilisi diyorlardır. Çocuğuna nasıl annelik yapıyor diyorlardır. Bu nasıl baba diyorlardır. Diyorlardır Allah diyorlardır. Ama işte bunları düşünüp düşünüp kendinize işkence etmek başka bir şey. O yüzden dilerim ki Mesut'un o heykellerindeki mengeneler gibi zihninize taktığınız mengenelerden kurtulur, yavaş yavaş gevşetir o civataları ve azat edersiniz kendinizi. Çünkü hayat çok kısa ve tadını çıkarmak lazım diyorum ve bu bölüme sponsor olan Native Teams'e teşekkür etmeye geliyorum. Çünkü böyle işkenceden bahsetmişken bir işkence de eğer yurt dışında freelance iş yapıyorsanız veya işverenseniz çok iyi bilirsiniz ki sürekli ciddi sorunlar çıkar bu işlerle ilgili ve nasıl çözeceğinizi bilemezsiniz. Uluslararası arenada olduğu için sorunlar ve bir işkenceye döner bu işte. O yüzden şimdi bu sorunları sizin için çözen profesyonel bir destek var. İsmi Native Teams. Hani bu sorunlar nedir derseniz hemen çok kısaca anlatıyorum. Birincisi vize ve çalışma izni. Çok sıkıntılı bir iş. Sizin adınıza vize başvurusu, oturum ve çalışma izni konularına destek oluyor Native Teams. İkincisi de biliyorsunuz ödemeleri alıp vermek çok büyük bir işkence. Çünkü dünyadaki diğer ülkeler Türk lirası kullanmıyorlar ne yazık ki. O yüzden buna çözüm olarak sanal cüzdan sunuyor. Gelen ödemeleri tek tıkla yerel banka hesabınıza aktarıyorsunuz. Üçüncü olarak da Native Teams sizin çalıştığınız ülkede borcu sürecinizde kayıtlı işvereniniz olarak hareket ediyor. Böylece SGK'ymış, sağlık sigortasıymış, işte emekli primi, bütün vergileriniz, katkı paylarınız ne varsa devlette ödeniyor. Bunun sonucunda da emeklilik, kredi çekimi gibi tüm istihdam avantajlarından yararlanıyorsunuz. Ve son olarak da fatura kesmek için firma kurmanıza gerek kalmıyor. Bu platformun üzerinden istediğiniz para biriminde fatura kesip gönderebiliyorsunuz. Müşterilerinize tek tıkla ödeme yapabiliyor. Yani sizin hiçbir şey düşünmenize gerek kalmıyor. Her türlü işi Native Teams tıkır tıkır çözüyor. 55'ten fazla ülkede de hizmet veriyor. Ya ben de böyle bir hizmet alacağım artık, kendimi bu yurt dışına iş yapmanın işkencesinden kurtaracağım diyorsanız Native Teams'in linkini açıklamalara bırakıyorum. Ve yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyorum. Unutmayın ki hepimiz aslında bir karanlık bulutunda böyle dolanan atomlardık ama nasıl olduysa bir mucize sonucunda bu dünyadaki hayat denilen şeye adım attık ve insan olarak geldik buraya ve bin çile çektik zaten ömrümüzün her anında. O yüzden daha fazla işkence çektirmeyin bence kendi kendinize ve öbür dünyaya aldanıp da yaşamayı oraya saklamayın. Keyfinize bakın, korkmayın ve hayatı ölmeden yaşayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Shit.